Ayrım 2.
Belirli koşullar altında yetişkinler böyle davranabilir ama 6 ile 12 yaş arasında küçük çocuklar uygar dünyanın baskısından uzaklaşınca nasıl böylesine vahşileşebilir? Kan dökecek kadar acımasız olabilir diye düşünen birçok kişi, küçüklerde bile bu kadar korkunç bir biçimde belirdiğine göre sineklerin tanrısında kötülüğün insan yaratılışında doğuştan var olduğu görüşünün savunulduğu kanısına varıp dehşete kapılmıştır. Okuyucuların duydukları bu dehşet doğal saymalı çünkü çocukların tertemiz birer melek oldukları konusunda yanlış olduğu kadar da yaygın bir inanç vardır. Oysa kendi çocukluğuna ve yakından tanıdığı çocuklara duygusallıktan arınmış, gerçekçi bir gözle bakabilenler, çocukların küçük birer melek değil, tıpkı yetişkinler gibi birer insan olduğunu bilirler. İnsanlarda ise ister büyük ister küçük olsunlar hem iyi hem de kötü içgüdüler vardır. Ana ile baba, eğitim kurumları çocuğu olumlu biçimde etkilemeye, iyiye yönelen içgüdülerini geliştirip kötüye yönelen içgüdülerini engellemeye çalışırlar. Uygarlığın amacı da budur aslında. Bu uygarlık süreci içinde en büyük görev topluma düşer. Oysa sineklerin tanrısındaki çocuklarda kötülüğe yönelik duygular kökünden kazılmamış, bazı yasaklarla sınırlandırılmıştır ancak. Örneğin çocukların en acımasızı olan Roger, deniz kıyısında tek başına oynayan bir küçüğü taşlamak istediği halde, adaya gelmeden önce bellediği bazı yasaklardan ötürü bunu yapamaz ilkin. Çocuğun çevresine taşlar atmakla yetinir. Ama daha sonraları yazarın deyimiyle yıkılıp giden bir uygarlığın koyduğu yasaklara aldırmadan koskocaman bir kayayı domuzcuğun üstüne deviriverir. Roger ve öteki çocuklar yıkılıp giden bir uygarlıkta değil de barış ve sevgiye dayanan gerçekten uygar bir ortamda yetişselerdi başka türlü davranırlardı elbette. Ne çare ki atom ve nötron bombası çocuklarıdır bunlar. Üçüncü Dünya Savaşı'nda tehlike bölgesinden kaçarken uçaklarının bir saldırıya uğrayıp düşmesi sonucu bu adaya sığındıklarını unutmamalı. Bu savaş kapitalist ülkelerle sosyalist ülkeler arasındadır herhalde. Çünkü bir ara Ralph belki de Kızılların onları tutsak alacağını söyleyince çocuklardan biri Kızılların Jack'ten beter olamayacaklarını ileri sürer. Geceleyin havadaki patlamadan ve ölü pilotun adaya düşmesinden anlaşılacağı gibi çocukların arasındaki savaş olanca hızıyla dış dünyada da sürmektedir. Çocuklar bir İngiliz kruvazörüyle adadan götürülünce onların gerçekten kurtulduklarına inanmak da kolay değildir. Çünkü bu çocuklar bir savaş ortamına döneceklerdir gene. Hatta Jack'in kabilesinin Ralph'e avladığı gibi bir düşman gemisi bu kruvazörü avlayacaktır belki de. Sineklerin Tanrısı 2. Dünya Savaşı'ndan kısa bir süre sonra bu savaşta yıllarca çarpışan insanların birbirlerine nasıl kıydıklarını kendi gözleriyle görüp birçok umutlarını yitiren biri tarafından yazılmıştır. Ne var ki kimi eleştirmenlerin sandığı gibi Golding'in tüm insanların doğuştan kötü olduklarını savunduğu, umarsız ve kapkara bir kötümserliğe kapıldığı söylenemez gene de. Golding insanların tümüyle kötü olduklarına değil, dış dünyada da insanların iç dünyasında da iyilikle kötülüğün, aydınlık güçlerle karanlık güçlerin çarpıştığına inanır aslında. Bu kitapta ancak Simon %100 iyi ve ancak Roger %100 kötüdür. Her insanda olduğu gibi öteki çocuklarda da hem iyilik bulunur hem kötülük. Ralph ile domuzcuğun kötü yanları, Jack'in de iyi yanları vardır. Şu farklı ki, Ralph ile domuzcukta iyilik ağır basar, Jack'te ise kötülük. Gerçi çocukların çoğu Jack'ten yana çıkar ama bunun gerçek nedeni yaratılıştan kötü oluşları değil sadece güçsüz olmalarıdır. Çocuklar Ralph'in yanında kalıp barınakların yapımında uğraşmak ya da domuzcuğun akıllı sözlerini dinlemek gibi can sıkıcı işlere katlanamazlar. Yüzlerini boyayıp eğlenebilmek için ava gidip domuz etiyle karınlarını doyurabilmek için büyüklerden öğrendikleri savaş oyunlarını heveslendikleri için ve her şeyden fazla canavardan korktukları Onları koruyacak birini aradıkları için Jack'e boyun eğerler. Kabileye katılırlar. Çocukların güçsüzlüğünden ve korkularından yararlanan Jack'in zorbalığı öylesine korkunç boyutlara varır ki avladığı domuzun başını canavara sunduğu gibi Ralph'i de avlayıp başını iki ucu sivriltilmiş bir değneğe geçirerek canavara sunmak ister. Sineklerin tanrısı tamamıyla egemen olmuş gibidir çocuklara. Ne var ki kitabı bitirip de Simon'ın akıl yolundan hiç şaşmayan ermişliğini, ayrıca ölmeden önce yücelen domuzcuğun kabileye meydan okurcasına uygarlığı savunmasını ve karanlık güçlere karşı sonuna kadar direnip sonunda yine şef olduğunu açıklayan Ralph'in yiğitliğini düşündükçe sineklerin tanrısını yenmenin yolları olduğunu da anlarız. Deniz kabuğundan çıkan ses. Sarı saçlı çocuk kayadan indi. Lagüne doğru yöneldi. Okul üniformasının ceketini çıkarmıştı. Elinde tuttuğu ceketin ucu yerlerde sürünüyordu. Ter içindeydi. Kurşuni gömleği gövdesine, saçları alnına yapışmıştı. Vahşi ormanda açılan uzun yaranın izi sıcakta buğulanıyordu sanki. Sürüngen bitkilerle kırılmış ağaç gövdeleri arasında ağır ağır tırmanırken bir kuş, kırmızılı sarılı hayalimsi bir kuş, cadılar gibi bir çığlık atıp gökyüzüne doğru ışıl ışıl süzüldü. Başka bir ses yankıladı bu çığlığı. "Hey!" dedi ses, "bekle bir dakika." Vahşi ormanda açılan yaranın kenarındaki bitkiler sarsıldı. Bir yığın yağmur damlası pıtır pıtır yere döküldü. Sarışın çocuk durdu. Farkına varmadan çoraplarını dizlerine doğru çekti. Bu hareketle birlikte bir an için bir İngiliz kasabasına döndü vahşi orman. Ses gene konuştu. "Bu sürüngen bitkiler yüzünden kıpırdayamıyorum neredeyse." Konuşan geri geri yürüyerek bitkilerin arasından sıyrıldı. Küçük dallar kirli rüzgar ceketini tırmıklıyordu. Çalılara takılan çıplak tombul dizlerine dikenler batmıştı. Eğilip dikenleri dikkatlice çıkardıktan sonra döndü. Sarışın çocuktan daha kısa boylu ve çok şişmandı. Ayaklarını güvenilir yerlere basa basa ilerledi. Başını kaldırdı, kalın camlı gözlüğüyle sarışın çocuğa baktı. "Megafon adam neredi?" Sarışın çocuk başını salladı. "Burası bir ada, yani bir ada olduğunu sanıyorum. Denizdeki şu kayalıklar bir resiftir. Belki hiç büyük yoktur buralarda." Şişman çocuk şaşar gibi oldu. "Pilot vardı ama yolcuların bölümünde oturmuyordu. Öndeki küçük bölmedeydi." Sarışın çocuk gözlerini kısmış denizdeki kayalığa bakıyordu. Şişman çocuk, "Bir yığın başka çocuk vardı," dedi. "Bazıları çıkabilmiştir uçaktan." "Çıkabilmiştir değil mi?" Sarışın çocuk elinden geldiği kadar kayıtsız bir halle denize doğru yürümeye başladı. Hem aldırmıyormuş gibiydi hem de umursamadığını açığa vurmak istemiyordu. Şişman çocuk onun peşinden gitti çabuk çabuk. "Burada hiç büyük yok mu?" "Yok bana kalırsa." Sarışın çocuk bunu ağırbaşlı bir halle söylemişti. Ama böylesine istediği bir durumun gerçekleşmesinden duyduğu sevinci tutamadı. Uçağın bıraktığı izin ortasında başının üstünde amuda kalktı. Tepe taklak sırıttı şişman çocuğa. "Büyükler yok." Şişman çocuk bir saniye düşündü. "Ya pilot?" Sarışın çocuk ayaklarını yere indirdi. Buğulanan toprağa oturdu. "Biz düştükten sonra uçup gitmiştir. Buralara inemez. Tekerlekli bir uçakla inemez. Bize saldırdılar. Pilot döner mutlaka." Şişman çocuk başını salladı. "Uçak düşerken pencerelerin birinden baktım. Uçağın öteki bölmesini gördüm. Alevler çıkıyordu oradan." Uçağın bıraktığı ize baktı. "Bizim oturduğumuz bölme yaptı bunu." Sarışın çocuk elini uzattı. Bir ağaç gövdesinin çentik çentik olan ucuna dokundu. Bir an için ilgileniyormuş göründü. "Uçağın düşen bölmesi ne oldu?" diye sordu. "Nerede şimdi?" "Fırtına çıkmıştı ya, denize sürükledi onu. Ağaçlar sapır sapır devrilirken çok tehlikeli bir şeydi bu. İçinde kalan çocuklar vardır herhalde." Şişman çocuk bir an durakladı. Sonra gene konuştu. "Senin adın ne?" "Ralph." Kendi adının da sorulmasını bekledi şişman çocuk. Ama böyle bir öneride bulunan olmadı. Ralph denilen sarışın çocuk belli belirsiz gülümsedi. Ayağa kalktı. Gene lagüne doğru yöneldi. Şişman çocuk Ralph'in yanından ayrılmıyordu. Herhalde bir yığın çocuk vardır. Şuraya buraya dağılmış. Başkalarını görmedin değil mi? Ralph hayır dercesine başını sallayıp daha hızlı yürümeye başladı. Derken ayağı bir dala takıldı. Paldır küldür yere kapaklandı. Şişman çocuk soluk soluğa durdu yanı başında. Teyzem koşma dedi bana. Astımdan ötürü. Astım mı? Şişman çocuk biraz şişindi. Evet öyle. Nefes alamıyorum. Bizim okulda astım olan tek öğrenci benim. 3 yaşından beri de gözlük takarım. Gözlüğünü çıkardı. Gözlerini kırpıştıra kırpıştıra gülümseyerek Ralph'e uzattı. Sonra gözlüğün camlarını pis rüzgar ceketine sürmeye başladı. Bir acıya, içe dönük yoğun bir düşünceye kapılmışçasına solgun yüzü değişti. Yanaklarının terini eliyle sildi. Sonra hızla gözlüğü burnunun üstüne oturttu. O meyveler dedi. Uçağın gövdesini bıraktığı ize bir göz attı. O meyveler dedi galiba. Gözlüğünün saplarını kulaklarının arkasına yerleştirdi. Ralph'in yanından uzaklaştı ve karmakarışık bitkilerin arasında çömeldi. Bir dakika sonra gelirim. Ralph dikkatle kendisine bir yol açtı. Dalların arasından süzüldü gitti. Bir iki saniye içinde şişman çocuğun ıkınıp sıkınmalarını geride bıraktı. Kendisini lagünden ayıran bitkilerin yeşil perdesine doğru acele acele yürüdü. Devrilmiş bir ağacın gövdesini aştı, vahşi ormandan çıktı. Kıyıda Hindistan cevizi ağaçları vardı. Ağaçlar ışıkta dikiliyor, ışığa eğiliyor, ışığa yaslanıyordu. Yeşil tüyler ta havalara yükseliyordu. Ağaçların dibi kabı otlarla kaplıydı. Devrilen ağaçlar her şeyin altını üstüne getirmiş, otları paramparça etmişti. Çürüyen Hindistan cevizleri ağaçların dallarını her bir yana dağıtmıştı. Arkada ormanın karanlığı ve uçağın bıraktığı iz vardı. Ralph bir elini kül rengi bir ağaç gövdesine dayadı. Gözlerini kısıp ışıldayan suya baktı. Orada belki bir mil uzakta beyaz köpüklü kocaman dalgalar sığ mercan kayalar çarpıyordu. Daha ötelerde açık deniz koyu maviydi. Tam önünde girintili çıkıntılı mercan kayalarla sınırlanan lagün bir dağ gölü kadar durgundu. Mavinin her çeşidi, gölgeli yeşiller, morlar vardı bu sularda. Suyla Hindistan cevizi ağaçlarının yükseldiği set arasındaki kumsal, görünüşte sonu gelmeyen ince bir yaydı. Ralph'in solundaki ağaçlar, kumsal ve sular sonsuza dek uzanıyordu. Ve neredeyse gözle görülen sıcaklık her bir yanını kaplamıştı. Ralph ağaçların bulunduğu setten aşağıya atladı. Siyah ayakkabılarını kum örttü. Bir yumruk gibi tepesine indi sıcaklık. Giysilerinin yükünü hissetti sırtında. Ayakkabılarını tekmelercesine fırlattı. Diz kısmı lastikli çoraplarının her birini bir tek hareketle sıyırıp attı. Derken sete atladı gene, gömleğini çıkardı. Hindistan cevizi ağaçlarıyla ormanın yeşil gölgeleri teninin üstünde kayarken orada kafatasını andıran Hindistan cevizleri arasında durdu. Sonra kuşağının bir yılan biçiminde olan tokasını çözdü. Kısa pantolonuyla donunu çekip çıkardı. Göz kamaştıran kumsalla suya baka kaldı çırılçıplak. 12'sini birkaç ay önce bitiren Ralph, hem küçük çocukların tombul göbeğinden kurtulmuş, hem de 14 ile 18 yaşları arasında olanların biçimsiz haline henüz girmemişti. Omuzlarının genişliği, güçlü kasları ileride bir boksör olabileceğini gösteriyordu. Ama halim selim bir çocuk olduğu ağzındaki ve gözlerindeki yumuşaklıktan anlaşılıyordu. Ralph Hindistan cevizi ağacının gövdesine hafif hafif okşadı. Bu adının gerçekliğine artık inanmak zorunda olduğunu kavrayınca sevinçten güldü. Yine amuda kalktı. Ayaklarını derli toplu yere indirdi. Kumsala atladı. Diz çöküp iki koluyla birden topladığı kumu göğsüne bastırdı. Sonra oturdu. Işıl ışıl coşkulu gözlerle suya baktı. Ralph, şişman çocuk Bacaklarını setten aşağı sarkıttı. Dikkatle oturdu setin kenarına. Kusuruma bakma, uzun sürdü. O meyveler yok mu? Camlarını silip gözlüğünü küçük yuvarlak burnunun üstüne oturttu. Gözlüğün çerçevesi pembe ve derince tersine bir V izi bırakmıştı burun kemiğinin üstünde. Eleştirici bir gözle önce Ralph'in altın gövdesini, sonra da kendi göğsünde boylu boyunca uzanan fermuarın ucuna el attı. Teyzem. Sonra kararlı bir hareketle fermuarı çekip açtı. Rüzgar ceketini sırtından sıyırdı. İşte. Ralph şişman çocuğa yan yan baktı. Bir şey söylemedi. Şişman çocuk. Hepsinin adını bilmemiz gerekli herhalde dedi. Elimizde bir liste olmalı. Bir toplantı yapmalıyız. Ralph karşılık vermeyince şişman çocuk konuşmasını sürdürmek zorunda kaldı. İçini dökercesine bana ne derlerse desinler aldırmam dedi. Yeter ki okulda taktıkları adla çağırmasınlar beni. Ralph birazcık ilgi gösterdi. Neydi o ad? Şişman çocuk arkasına bir göz attı. Sonra Ralph'e doğru eğildi, fısıldadı. Domuzcuk derlerdi bana. Ralph kahkahalar attı, ayağa fırladı. Domuzcuk, domuzcuk. Ralph ne olur? Domuzcuk korku içinde ellerini kavuşturdu. Sana söyledim, istemiyorum. Domuzcuk, domuzcuk. Ralph dans edeydi, sıcak kumsalda ilerledi. Sonra kollarını açıp bir savaş uçağı biçiminde geri döndü. Makineli tüfekle ateş açtı domuzcuğa. Taka taka taka tak. Domuzcuğun ayaklarının dibinde kuma attı kendisini. Katıla katıla güldü domuzcuk. Domuzcuk istemeye istemeye gülümsedi. Böyle bir adla da olsa benimsendiğine seviniyordu gene de. Ötekilere söylemedikçe Ralph yüzü kumda kıkır kıkır güldü. Yine bir acıya, yoğun bir düşünceye kapılmış gibi oldu. Domuzcuğun yüzü. Bir dakika. Acele ormana daldı. Ralph ayağa kalktı. Tırıs giden bir at gibi koşarak sağa doğru yöneldi. Burada kumsal ansızın bitiyordu. Pembe granitten yapılmış koskocaman bir dörtgen, ormana, hurma ağaçlarına, kuma, suya hiç aldırmadan dikili veriyor, dört ayak yüksekliğinde bir çeşit iskele meydana getiriyordu. Üstünde ince bir toprak tabakası, yaban otları ve küçük hurma ağaçlarının gölgesi vardı. Burada boy atmalarına yetecek toprak bulunmadığı için ağaçlar aşağı yukarı 20 ayak yükselince devrilip kuruyorlardı. Yerde çaprazlama duran bu kütüklerinin üstünde oturmak çok rahattı. Devrilmeyen hurma ağaçları yeşil bir dam gibiydi. Bu damın altına suyun karışık titreşimleri yansıyordu. Ralph kayaya tırmandı. Burasını gölgeli ve serin buldu. Gözlerinden birini kapadı. Bedenine düşen gölgelerin gerçekten yeşil oldukları kanısına vardı. İskele biçimindeki kayalığın denize bakan kenarına gitti. Gözlerini suya dikti. Suyun dibi görülüyordu. Tropikal yosunların ve mercanların ışıltısıyla pırıl pırıldı su. Parlayan küçük balıklar hızla oradan oraya yüzüyordu. Ralph sevincinin çıkarabileceği en kalın sesle kendi kendisine bağırdı. Yaşa! İskele biçimindeki kayanın ötesinde büyüleyici daha başka şeyler de vardı. Belki bir tayfunda, belki de geldikleri sırada çıkan fırtınada kumları lagüne yığmak aklına esmişti Tanrı'nın. Kumsalda uzun ve derin bir havuz meydanı gelmişti böylece. Ve bu havuzun ucunda da pembe granitten yüksek ve düz bir çıkıntı vardı. Kumsallardaki havuzların derinliği konusunda kaç kez aldanmıştı Ralph. Onun için hayal kırıklığına uğramaya hazırdı bu havuza yaklaşırken. Ne var ki her şey gerektiği gibiydi bu adada. Deniz çok yükselince dolup taşan havuzun bir ucundaki su koyu yeşil görünecek kadar derindi. Ralph aşağı yukarı 30 yarda olan havuzu dikkatle inceledikten sonra suya daldı. Kanının ısısından daha sıcaktı su. Sanki kocaman bir banyoda yüzüyordu. Domuzcuk yine göründü. Kaya çıkıntısına oturup Ralph'in yeşil ve beyaz bedenini kıskana kıskana seyretti. Fiyakalı yüzüyorsun dedi. Domuzcuk. Domuzcuk çıkardığı ayakkabılarıyla çoraplarını çıkıntının üstüne özenle yerleştirdi. Ayak parmağıyla suyu denedi. Sıcakmış. Ne sandın yani? Bir şey sanmadım teyzem. Yuh teyzene. Ralph daldı. Gözleri açık, suyun altında yüzdü. Havuzun kumlu ucu bir tepenin yamacı gibi dikildi karşısına. Burnunu tutarak sırt üstü yattı. Altın bir ışık tam yüzünün üstünde oynadı. Sonra paramparça oldu. Domuzcuk kararlı bir hal aldı. Kısa pantolonunu çıkarmaya başladı. Şimdi solgun ve şişman bedeni çıplaktı. Ayak parmaklarının ucuna basa basa havuzun kumlu kısmına gitti. Ralph'e gururla gülümseyerek boynuna gelen suyun içine oturdu. Yüzmeyebilecek misin? Domuzcuk hayır dercesine başını salladı. Yüzme bilmiyorum, izin vermediler, astımım. Yuh astımına. Domuzcuk bir çeşit alçak gönüllü bir sabırla katlandı buna. Sen çok güzel yüzüyorsun. Ralph sırt üstü yüzüp kum tepesinin yanından uzaklaştı. Ağzını suya soktu. Havayı su püskürdü bir fıskiye gibi. Sonra çenesini kaldırıp konuştu. 5 yaşında yüzmesini bilirdim. Babam öğretti bana. Babam deniz kuvvetlerinde binbaşıdır. İzin alınca gelip bizi kurtaracak. Senin baban neci? Domuzcuk ansızın kızardı. Babam öldü dedi çabucak. Anneme gelince gözlüğünü çıkardı. Camları temizlemek için boşuna bir şeyler aradı. Teyzemle oturdum. Teyzemin şekerci dükkanı vardı. Öyle çok şeker yerdim ki canımın istediği kadar yerdim. Baban ne zaman kurtaracak bizi? Elinden geldiği kadar çabuk kurtaracak. Domuzcuk sudan çıktı. Sırılsıklam ve çıplaktı. Gözlüğünü çorabıyla sildi. Kulaklarına gelen tek ses mercan kayalıklarda parçalanan büyük dalgaların uzun gıcırtısıydı şimdi. Baban nereden biliyor bizim burada olduğumuzu? Ralph tembel tembel yuvarlanıp durdu suların üstünde. Suyun ışıltısıyla çarpışarak her yeri kaplayan hayal görüntüleri gibi uyku sardı onu. Baban nereden biliyor bizim burada olduğumuzu? Ralph biliyor diye düşündü. Çünkü Ralph'in kulaklarından çok uzaklaşmıştı dalgaların kayalarda gümbürtüsü. Havaalanında ona söylerler. Söylemezler. Pilotun dediğini duymadın mı? Atom bombası dediğini, hepsi öldü. Ralph sudan çıktı. Domuzcuğun karşısına dikildi. Bu alışık gelmemiş sorunu düşündü. Domuzcuk direniyordu. Burası bir ada değil mi? Ralph ağır ağır konuştu. Bir kayanın üstüne tırmandım. Burası bir ada bence. Hepsi öldü dedi domuzcuk. Burası da bir ada. Hiç kimse bilmiyor bizim burada olduğumuzu. Baban bilmiyor. Hiç kimse bilmiyor. Domuzcuğun dudakları titredi. Gözlüğünün camları buğulandı. Ölünceye dek kalabiliriz burada. Domuzcuk bunu söyler söylemez sıcaklık sanki arttı. Tehlikeli bir yüke dönüştü. Ve lagünün suları gözlerini kör eden bir ışımayla üstlerine saldırır gibi oldu. Üstüm başımı alayım diye mırıldandı Ralph şurada. Güneşin düşmanlığına boyun eğip küçük adımlarla kumda koştu. İskele biçimindeki kayalığın üstünde şuraya buraya atılmış giysilerini buldu. Kurşuni gömleği sırtına geçirmekten garip bir haz aldı. Sonra kayanın kenarında yeşil gölgelikte rahat bir kütüğe oturdu. Giysilerinin çoğunu kolunun altına sıkıştıran domuzcuk da oraya tırmandı. Durgun lagüne bakan küçük yalı yarın yanında devrilmiş bir ağaç kütüğüne yerleşti dikkatli. Sularla ağaçların karmakarışık yansımaları teninin üstünde titreşiyordu. Domuzcuk çok geçmeden konuştu. Ötekileri bulmalıyız, bir şeyler yapmalıyız. Ralph bir şey söylemedi. İşte bir mercan adasıydı burası. Kendisini güneşten koruyor, domuzcuğun uğursuz sözlerine kulak asmıyor, tatlı düşlere dalıyordu. Domuzcuk ise direniyordu. Kaç kişiyiz burada? Ralph ayağa kalktı, domuzcuğun yanına dikildi, bilmiyorum. Küçük esintiler sıcağın buğusu altında, cilalı suların üstünde şurada burada sürünüyordu. Esintiler iskele biçimindeki kayaya varınca hurma ağaçlarının yaprakları fısıldaşıyor, güneş ışığının silik belikleri gövdelerin üstünden kayıp gidiyor ya da kanatlı parlak nesneler gibi oynuyordu gölgelikte. Domuzcuk başını kaldırıp Ralph'e baktı. Tüm gölgeler tersine yansıyordu Ralph'in yüzüne. Üstte yeşiller, altta durgun suların pırıltısı vardı. Bulanık bir güneş beneği saçların üstüne sürünüyordu. Bir şey yapmalıyız.